Kıymetli dinleyenlerimiz hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mehmet Kırtor'un imzalı Yeni Nesil Neden Evlenmiyor başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yalnızlık çağın en yaygın ama en görünmeyen gerçeği. Kimisi bunu tercih ediyor, kimi buna itiliyor. Ama ortak zemin aynı: güvensizlik, kırılganlık ve bağ kuramama. Çünkü bağ kurmak sorumluluk, sorumluluksa fedakarlık gerektiriyor. Ve fedakarlık artık pek az kişinin ajandasında yer buluyor. Zamanla birlikte insan ilişkileri de dönüştü. Bağ kurmak yerine bağlantı kurmak yaygınlaştı. İlişkiler yüzeyselleşti, arkadaşlıklar geçici hale geldi. Evlilikse pek çok genç için artık bir yuva değil, kişisel alanı tehdit eden bir yapı gibi algılanıyor. Aile, sadakat, evlilik gibi kavramlar bireysel özgürlükle çelişen eski kalıplar gibi görülürken, onların yerine geçici heyecanlar, sonsuz seçenekler ve dijital tatminler alıyor. Günümüz ilişkileri duygulara değil, görüntülere dayanıyor. Sosyal medya sayesinde aşk, hissetmekten çok sergilemek, paylaşmaktan çok beğeni toplamak üzerine kurulu. Kusursuz düğün kareleri, lüks tatiller, gülümseyen çiftler, her şey mükemmel görünse de bu sahneler çoğu zaman yaşanması istenen bir senaryoya ait. Birçok genç için evlilik korkusunun kaynağı çocuklukta saklı. Sürekli tartışan ebeveynler, ilgisiz roller, sevgisiz ev ortamları. Aile artık güvenli bir liman değil, çoğu zaman kaçınılması gereken bir alan. Çevremde örnek alabileceğim bir evlilik yok diyen gençlerin sesi bu güvensizliğin yansıması. İyi örnekler azaldıkça kötü örnekler genelleştiriliyor. Bizim toplumumuzda evlilik sadece iki kişiyi değil, iki aileyi de birleştiriyor. Bu kültürel yapı bazen destek, bazen de sınır ihlali yaratıyor. Gelin kaynana çatışmaları, kıskanç kardeşler ya da gösterişli törenler, evliliği duygusal bir bağdan çok sosyal bir sınava çeviriyor. Evlilik artık yalnızca duygusal değil, doğrudan ekonomik bir yük anlamına geliyor. Beyaz eşyadan düğün masraflarına, ev kiralarından takıya kadar uzanan harcamalarla, ortalama bir evlilik 1 milyon liraya yaklaşan bir maliyetle karşımıza çıkıyor. Gençlerin neden evlenmiyoruz sorusuna verdikleri en net yanıt da bu. Çünkü maddi gücümüz yetmiyor. Ekonomi sadece cebimizi değil, hayata bakışımızı da şekillendiriyor. Bugün evlilik kararı çoğu zaman aşkla değil, maddi hesaplarla alınıyor. Alman usulü gibi espriler artık sadece mizah değil, ilişkilerde adalet ve yük paylaşımı arayışının da yansıması. Erkekler için evlilik çoğu zaman maddi sorumluluk ve özgürlük kaybı anlamına gelirken, kadınlar açısından hala bir güvence, sosyal statü ve çocuk sahibi olma zemini olarak görülüyor. Bu dengesizlik, tarafların birbirine duyduğu güveni zedeliyor. Ortada bir birliktelikten çok geçici bir anlaşma hissi oluşuyor. Üstelik ekonomik krizler, artan işsizlik ve kariyer belirsizliği evliliği iyice riskli bir karar haline getiriyor. Gençlerin şu sorusu oldukça gerçekçi. Yıllarca borca girip birkaç yıl içinde boşanma ihtimaliyle mi yaşayacağım? Bu tablo, evliliği romantik bir hayalden çok lüks bir tüketim ürününe dönüştürüyor. Ulaşılamaz, pahalı ve kırılgan. Kadın ve erkek rolleri hızla değişiyor. Kadınlar artık daha eğitimli, ekonomik olarak daha bağımsız ve sosyal hayatta daha görünür. Evlilik dışı annelik giderek daha çok kabul görüyor. Bu bireysel özgürlüğü artırırken geleneksel aile yapısında çözülmelere de yol açıyor. Kadın artık sadece bir eş değil, kimi zaman tek başına ebeveyn, kimi zaman yalnız bir hane kurucusu. Ancak bu dönüşüm çift yönlü ve eş zamanlı işlemiyor. Kadınlar paylaşımı ve eşitliği önemserken, erkeklerin bir kısmı hala geleneksel kontrol mekanizmalarıyla ilişki kuruyor. Bu uyumsuzluk ilişkilerde güvenli bir ortak zemin kurmayı zorlaştırıyor. Üstelik ekonomik baskılar da evliliği yük gibi gösteriyor. Birçok erkek sağlayıcı rolünü taşıyamayacak kadar maddi belirsizlik içinde. Bu da evlilik kararlarını erteleyen ya da tamamen gündemden çıkaran bir kırılma yaratıyor. Modern ilişkilerde artık herkes iyi bir eş arıyor ama çok azı iyi bir eş olma sorumluluğunu üstleniyor. Evlilik bir emek ilişkisi olmaktan çıkıp mutluluk vaat eden bir ürün gibi algılanıyor. Oysa uzun ömürlü ilişkiler yalnızca sevgiyle değil, sabır, özveri ve kriz anlarında birlikte kalabilme gücüyle mümkün olur. Toplumda bireycilik yüceltilirken bağ kurma becerileri geriliyor. Bugünün bireyi kendi alanını en yüksek değer olarak görüyor. Evlilik gibi sürekli paylaşım gerektiren bir yapıysa bu bireysel sınırları tehdit eden bir unsur gibi algılanıyor. Annemin evinde daha rahattım diyen yeni evli çiftler aslında bireysellikle birliktelik arasında sıkışmış yeni insan profilinin sesi oluyor. Zygmunt Bauman'ın da vurguladığı gibi bireyselleşme özgürleştirici görünse de çoğu zaman yalnızlaştırıcı bir sürece dönüşüyor. Bağların çözülmesi insanı görünürde bağımsız, içeride ise güvensiz bırakıyor. Aynı çatı altında yaşayan ama ayrı dünyalarda duran çiftler bu yalnızlaşmanın modern temsilcileri. Bugünün gençleri evlilikten kaçmıyor, daha çok anlamını yitirmiş, duygusal ve ekonomik olarak sürdürülemez hale gelmiş ilişkilerden uzak duruyor. Çünkü artık evlilik sadece sevgiyle değil, sosyal onay, ekonomik istikrar ve duygusal olgunlukla da sınanıyor. Ve tüm bu karmaşanın ortasında asıl ihtiyacımız hala aynı. Anlaşılmak, sevilmek, korunmak ve bir yere ait olmak. Geleneksel değerlerin söylediği gibi huzur ne fazlada ne gösterişte. İnsan eksik olmaya razı olduğunda tamamlanabilir. Çünkü evlilik iki kusursuz insanın birleşmesi değil, eksikleri birlikte taşıyabilen iki yorgun ruhun yolculuğudur. Peki ne yapmalı? Evlilik hala anlamlı olabilir ama bu anlamı yeniden tarif etmemiz gerekiyor. Sorun yalnızca gençlerin evlenmek istememesi değil, evliliği tanımamaları ya da tanıdıkları şekliyle ona güvenememeleri. Önce güveni geri getirmeliyiz. Sevginin emekle büyüdüğüne, sözün sadakatle değer kazandığına, birlikte yaşamanın mümkün olduğuna dair inancı tazelemeliyiz. Bu da ancak eğitimle, kültürel dönüşümle ve görünür örneklerle olur. Aileyi kutsallaştırmak değil, yaşanabilir kılmak gerek. Mükemmel eş fikrinden çok birlikte öğrenen, birlikte büyüyen yol arkadaşlığı fikri yaygınlaşmalı. İnsanlar birbirini değiştirmeye değil, anlamaya odaklandığında bağlar güçlenir. Gençlere yük değil, umut aşımalıyız. Hayat kurmanın gösterişli bir düğünden çok daha önemli olduğunu anlatmalıyız. Sosyal medyada pazarlanan aşkların değil, gerçek hayatta yaşanmış ilişkilerin daha fazla görünür olduğu bir anlatı inşa etmeliyiz. Erkeklik yalnızca güçle, kadınlık yalnızca sabırla tanımlanmamalı. Her iki cinsin de ilişkide üstlenebileceği ortak sorumluluklar yeni bir denge zemini yaratmalı. Evlilik korkulacak değil, üzerinde emek verilerek inşa edilecek bir süreç olarak görülmeli. Bu süreci destekleyecek ekonomik, psikolojik ve sosyal modeller de ihmal edilmemeli. En çok da şunu unutmamalıyız. Evlilik bir hayal değil, bir hayat biçimidir. Ve birlikte kahvaltı etmeyi bile beceremeyenler bir ömrü paylaşamazlar. Bu yüzden önce küçük olandan başlamalıyız. Bir sofrayı, bir günü, bir duyguyu paylaşabilmekten. Evet, zaman değişti ama sevgi hala mümkün. Ve eğer gerçekten neyi kaybettiğimizi anlarsak, yeniden inşa etmek için hala bir şansımız var. Çünkü aile sadece bireylerin tercihiyle oluşan bir yapı değil, toplumu ayakta tutan temel bir sistemdir. Bu yüzden korunması da, güçlendirilmesi de yalnızca kültürel değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve politik bir sorumluluktur. Mehmet Kırtor'un imzalı Yeni Nesil Neden Evlenmiyor başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi de Haşim Akın'ın kaleme aldığı Nesil Serveti başlıklı yazıyı paylaşacağız sizinle. Birazdan zikredeceğimiz hadisi şerifi bugüne kadar birçok kez duyduk, okuduk. Biz bu hadisi şerifi okuyunca, duyunca genellikle olayın sonundaki her iki tarafı da mutlu edecek çözüm noktasına odaklanırız. Oysa ki daha yakından bakılıp hikmet süzgecinden geçirilince çok daha önemli bir hususu kendisini gösterir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vaktiyle bir adam bir başkasından bir arsa satın aldı. Arsayı alan adam orada altınla dolu bir çanak buldu. Arsayı satan adama, ''Altınını al, zira ben senden altın değil, arazi satın aldım.'' dedi. Arsanın ilk sahibi de, ''Ben sana o arsayı içindekilerle beraber sattım.'' dedi. Anlaşmazlıklarını halletmesi için bir adama başvurdular. Hakem olan bu adam, ''Çocuklarınız var mı?'' diye sordu. Biri, ''Benim bir oğlum var.'' dedi. Diğeri de, ''Benim de bir kızım var.'' dedi. ''Oğlanla kızı evlendirin. O altınların bir kısmını onlara verin, bir kısmını da siz harcayın.'' dedi. Bu hadisi şerifi okuyunca, genelde hakimin bulduğu dahiyane çözümü görürüz. Ancak odaklanmamız gereken yer, hakimin bulduğu çözümün iki tarafı da mutlu etmesi değildir. Burada çok önemli iki temel konu vardır. Birincisi, Müslümanların helal para, servet konusunda takınması gereken tavrına işaret eder. Müslüman kendi nefsini ve kazancını öncelemeden, elde edeceği dünya menfaatinin büyüsüne kapılmadan önce önüne gelen servetin haram helalliğiyle ilgilenir. Rakama bakmaz. Başkalarının bu gelir kaynağını tasvip etmesine, çevrenin aklını mı yitirdin, niçin almadın aşağılamasına takılmaz. İnsanın nefsi bazen de aklı, mantığı bu kazancın kendisi için helal olduğunu söyleyebilir. Nihayet bugün çevremizdeki Müslüman kardeşlerimizden hangisine sorsak, satın aldığı bir tarlanın içinde çıkan her türlü malzemenin kendisine ait olacağını söyleyecektir. İşte bu aklın, mantığın yaklaşımıdır. Hukuken hatalı da görülmez. Ancak takva ölçüsü, hukukun dışında, mer'i kanunların ötesinde bir anlam ve geçerlilik ifade eder. Yani kanunun izin verdiği her şeyi helal olarak kabul ettiğimizde bu hadisi şerifteki anlaşamayan kişilerin hatalı olduğunu söylemek zorundayız. Hadisi şerifte bildirilen ikinci şahıs tarlasını satmış, orayla da işi bitmiştir. Ama günün birinde yeni tarla sahibi kendi gönül rızasıyla eski tarladan bulduğu serveti ona vermek istemiş. Kabul etmemeyi gerektirecek herhangi bir neden var mı? Zaten kendi isteğiyle vermiş. Bu konuda bırakınız zorlama yapmayı talepte bile bulunmamış. Öyleyse kolaylıkla alabilir. Biz de böylesi durumlarda alışverişi bozup caymanın yolları aranır. Yakın zamanda değerleneceği gizli bilgilerle öğrenilen kelepir arsaları toplayıp da köşeyi dönenler uzaydan mı geldi? Beklemeden aniden geliveren dünya menfaatinin büyüsüne kapılıp ''Tabii ki benim de bu servette hakkım var.'' demek yerine bir diğerine iteler, anlaşamayınca da mahkemenin yolunu tutarlar. Nizalı her kişi ve olay gibi gidilir ve durum hakime anlatılır. Hadis-i şerifte bize hakimin verdiği kararla ikinci ve çok daha önemli bir hususa işaret edilir. Hakim bakar ki karşısında takvaya tutunmuş iki Müslüman var, hukuken sahip olabilecekleri dünyalık malını elinin tersiyle itmiş, haramın zerresinden kaçan örnekler duruyor. Hakim, doğal olarak bunların kendilerinden daha çok evlatlarını düşünür ve böylesine helale aşık olan iki evden çıkacak salih nesillere odaklanır. Evlilik yaşında olan çocuklarının olup olmadığını sorar. Varlığını öğrenince onların evliliğini önerir. Aslında hakimin bulduğu çözüm zekice malı ortadan paylaştırmak değildir. Öyle olsaydı yarı yarıya bölüşünde iş bitsin derdi. Konu da kapanırdı. burada ortada kalan ve bölüşülemeyen servete değil de asıl onların helal lokmayla yetiştiği nesil servetine vurgu vardır. Biz dünya malının dağıtımı zannetsek de asıl burada görülmesi gereken başka bir noktayı kaçırmamak gerek. Böylesine takva hissiyatı ile yaşamış iki ailenin evlatları da böylesi bir atmosferde büyümüştür. Asıl onları kaybetme endişesi vardır. Zira Allah şöyle buyurur: kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yaraşır ve layıktır. İyi kadınlarsa iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışır. Bunlar iyi ve temiz insanlar. Onların iftiracı münafıkların demekte olduklarından uzaktırlar. Bunlar için bir bağışlanma ve kerim, üstün bir rızık vardır. Nur 26. Nesil endişesinin en bariz görüldüğü yer bu hakimin kararıdır. Müslümanların helal haram kaygısıyla yetiştirdiği, takva ölçüleriyle donatmak için gayret gösterdiği evlatlarının sadece kendi evinde, kendi uhdesindeyken ve kendi rızkını yerken takılacakları tavır ve yaşayacakları hayat düşünülmemiştir. Asıl imtihan evlilikle başlayacaktır. Müslüman aile reisleri, evlatlarının lokmasına gösterdiği hassasiyet ve itinayı onların geleceklerine göstermelidir. Daha küçük yaştayken onları helal lokmayla büyümüş eşler bulma konusunda donatmalıdır. Bu hassasiyet ve özenin basit olmadığını yaşayarak ve örneklerle öğretmeliler. Vaktiyle iyi ve yeterince verilemeyen hissiyat ve duyarlılıklar için ne yapalım gönül ferman dinlemiyor, şimdiki gençlere söz geçirmek mümkün mü gibi basit savunmaların ardına gizlenmemek gerek. Makam, şöhret, maddi kazançlar gibi dünyalık değerlerin öne alınmadığı, takva üzere kurulacak aile yuvaları, salih nesillerin yetiştirilmesine yol açacaktır. Değilse yıllar önce satılmış tarlanın altından çıkan altına değil de onun hayaline bile kanıp, yolunu kaybedecek nesiller bizi çok üzecektir. Nesillerdeki kaymanın sebeplerini ararken bu hadisi şerifi de unutmamak gerek. Değerli dinleyenlerimiz, Haşim Akın'ın kaleme aldığı Nesil Serveti başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, Kadir Bekar imzalı Koşabiliyorken Koş başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir caminin çay ocağında arkadaşlarla çay içiyorduk. O esnada sokakta iki çocuk koşuyordu. Birbirlerini kovalıyor, şakalaşıyor, oyun oynuyorlardı. Ayakkabılarından sıçrayan toprak neşelerine karışıyordu. Bir müddet sonra hepimizin dikkatini çekti çocukların koşturmacaları. Öyle neşeli ve heyecanlı oynuyorlardı ki hepimiz konuşmayı bırakıp acaba birbirlerini yakalayıp yakalayamayacağına odaklandık. Neşeyle çocukların oyunlarını izlemeye başladık. Tam o esnada çocuklar onları izlediğimizi fark ettiler ve daha da hızlandılar. Bakışlarımız onları şevklendirdi, hızlandırdı. Bakışlarımızdan sonra daha hızlı koşmaya başladılar. Daha büyük adımlar attılar, daha içten güldüler. Çünkü izlenmek, izlendiğini bilmek onları heyecanlandırdı. Aslında biz de böyleyiz. Biri bizi izledi mi şevkimiz artıyor, heyecanlanıyoruz, enerjimiz yükseliyor. Peki ya Allah'ın bizi her an izlediğini bilmemize rağmen neden şevkimiz artmıyor? Neden koşuyu artırmıyoruz? Oysa en büyük şahit bizimle, bizi izliyor. Hatta izlemekte kalmıyor, destek veriyor, yol gösteriyor. Şevkimizin artmamasının sebebi ne acaba? Neden unutuyoruz bu izlenmeyi? Neden dünyanın cazibeli oyunu kandırıyor bizi? İçimizdeki heyecanı dünya sahnesi için kullanıyoruz. Dünya koca bir oyun alanı. Ayette de öyle ifade edilmiyor mu? Dünya hayatının sadece bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu hatırlatıyor Rabbimiz. Yaratıcımızın huzurunda, asıl sahnede, asıl seyircinin önünde baş oyuncu olan bizler koşumuzu artırmalıyız. gücümüz yerindeyken, dizlerimizde derman, gözlerimizde fer varken, gecemizi sabahımıza katabiliyorken koşalım. Bir hayra, bir iyiliğe, bir duaya, bir yetimin başını okşamaya, bir kırık gönle merhem olmaya koşalım. Annemizin duasını almaya, kalpleri onarmaya, bir çocuğun gözlerindeki ışığı yakalamaya koşalım. Hem de bütün gücümüzle, bütün varlığımızla, bütün ihlasımızla. Behlül Dana Hazretleri'nin kendisine sorup yine kendisinin cevapladığı çok güzel bir misali var. Yer altında en çok ne vardır sorusuna yine kendisi cevap vererek şöyle diyor. Mevtaların eyvah, vah vah ve keşkeleri vardır. Ah etmemek için koşmak lazım. Onunla olanlarla beraber olmak, onun yolunda olmak, onun rızasını kazanmaya çalışmak lazım. İki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bil. İhtiyarlığından önce gençliğini, hastalanmadan önce sıhhatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşgul zamanlarından önce boş vakitlerini ve ölümünden önce hayatını. Bugün koşabiliyorsak şükredelim. Bugün gücümüz yetiyorsa, vaktimiz varsa, elimizde imkanımız varsa, işte onlar bizim en büyük sermayemiz. Koşumuzu şahlandıralım. Rüzgar koşumuza hayran kalsın. Bize bakan dönüp bir daha baksın. Ve en önemlisi, bizi asıl izleyenin kim olduğunu unutmayalım. Allah için koşalım, yapacaklarımızı artıralım. Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyurur. Rabbinizin bağışlanmasına ve genişliği göklerle yer kadar olup, takva sahipleri için hazırlanmış bulunan cennete, birbirinizle yarışırcasına koşuşun. Âl-i İmrân 133. Bizi koşmaktan alıkoyan ne? Birlikte koşalım. İmkan varken, yürek varken, nefes varken, umut varken, güç varken koşalım. Gün gelecek, tüm bunları yapmaya takatimiz kalmayacak. Ama bugün o gün değil. Bu yazıyı okuyabiliyorsan hayattasın demektir. Bugün koşma günü. Koşabiliyorken koş. Kadir Bekar imzalı Koşabiliyorken Koş başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Sesi Dergi'de son olarak. Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2025 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.